Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Eski İstanbul'a bir yolculuk yapacağız. Bir sarayın kapısından içeri girelim istiyoruz. Bir de mütevazı kendi halinde bir Osmanlı ailesinin kapısından içeri girelim. Osmanlı için aile ne demekti? Kimlerden oluşurdu? Bu aile nasıl ayakta dururdu? Kimin hangi sorumlulukları vardı? Ve birlik ve beraberliği ayakta tutabilmek için özel formüllere sahip miydiler?
Evet, aile cemiyetin çekirdeği, nüvesi, rüknü, direği bu anayasalara bile girmiş. Her ne kadar devlet aileyi korumamak için elinden geleni yapıyorsa da anayasa maddesi bile var, böyle bir madde var. Eski Türklerde aile mühim. Aile cemiyetin en küçük parçası. İnsanlar tesanüt, dayanışmaya muhtaç. Bu dayanışma öncelikle belli bir takım fiziki münasebetlerde olduğunuz insanlarla başlıyor. Kimdir onlar? Eşiniz, çocuklarınız, kardeşleriniz, anne babanız, ki bunlarla biyolojik bağlantınız var. Öncelikle bunlarla bir tesanüt, dayanışma içinde olmanız lazım. Küçükken sizi onlar büyütmeli, yetiştirmeli. Bir takım kültürü, cemiyette ayakta durma kabiliyetini size kazandırmalı. Ondan sonra bir takım kötü emeller tarafından taarruza uğradığınız zaman sizi müdafaa etmeli. İyi gününüzde sizin yanınızda olmalı, kötü gününüzde sizin yanınızda olmalı. Yani insan ayakta durmak için aileye muhtaçtır. Ailesi olmayanlar sıkıntı çeker. Hatta eskiden fazla kimsesi, ailesinde kimsesi olmayanlar umumiyetle büyük ailelerden bir evlilik yapmaya bakardı. Nasıl ki kraliyet aileleri birbirleriyle evleniyorlar, siyasi evlilikler yapıyorlarsa, cemiyette de böyle evlilikler çoktur. Öyle kimsesi yok, kardeşi yok, babası ölmüş, bir tek annesiyle yaşayan bir erkek gidip kalabalık aileden bir kız alırdı veya aksi de varittir. Böylece evlilik yoluyla bir akrabalık hasıl etmeye çalışırdı. Bu aileye verilen ehemmiyeti göstermesi bakımından mühimdir. Ve eskiler ailesiyle mutlu olmayı, ailesiyle vakit geçirmeyi sevmişler. Aileyle beraber olmak bir terapidir. Bugün bile insan kuzenleri, akrabaları şunlarla bunlarla bir araya geldiği zaman bu hoş bir hava meydana getiriyor, bir yumuşaklık meydana getiriyor. Çünkü çocukluğunuz beraber geçmiş, bir düğünde bulunmuşsunuz, yaramazlık yapmışsınız, müşterek atalarınız var. Yani dünyevi menfaatlerden ziyade
ortak paydalarınız
ve hissi ortak paydalarınızın, manevi ortak paydalarınızın fazla olduğu insanlardır. Onun için akrabalarla görüşmek, aileyle görüşmek insana bir moral veriyor. Bu mühim. Cemiyetin esasını bu teşkil ediyor. Sonra aileler bir araya geliyor. Eski yarı göçebe cemiyetlerde aşireti meydana getiriyor. Aşiret bile bir aile olmasa bile birbiriyle akrabalıkları bulunan bir topluluktur. Gelelim Osmanlı Devleti'ne. Şimdi saray, elbette ki saray demek bir ailenin devleti idare etmesi demek. Düşün, orada bile aile, rejimin içinde var aile. Yani bir aile idare ediyor devleti. Monarşi deniyor buna. Krallık deniyor. Krallık demek bir ailenin, belli bir ailenin, muayyen bir ailenin, sülalenin, aile denmiyor artık da sülale deniyor. Hatta hanedan deniyor. Çünkü nesiller boyu devam ettiği için aile umumiyette belli bir kesiti ifade eder. Sülale deniyor, hanedan deniyor ve aile, eski tabiri aile Osman, aile deniyor. Bu aileye. Bu aile memleketin mukadderatında söz sahibi olan bir ailedir. Devleti idare eden bir ailedir ama neticede onlar da insandır. Baştaki hükümdarın hanımı vardır veya eski Osmanlılar için söylenir, hanımları vardır. O zaman birden fazla evlenmek mümkündür. Ve çok sayıda çocukları vardır. Elbette ki çocuk hanedanlar için çok mühimdir. Çocuk ölümlerinin çok fazla olduğu bir zamanda çok evlenmek ve çok çocuk sahibi olmak bir emniyet sübabıdır.
Bir zorunluluk aslında.
Zorunluluktur. Düşünün, Osmanlı Devleti'nde bazı padişahların 50, 60, 70 çocuğu olmuştur farklı kadınlardan. Bunların çoğu vefat etmiştir. Çocukken hastalıktan veya salgın hastalıklardan veya yangından, şundan bundan. Ve öyle zamanlar olmuştur ki Osmanlı Devleti'nde hanedanın kesilme tehlikesi baş göstermiştir. 20-30 sene hiç çocuk doğmadığı devreler olmuştur. Kesinti devreleri olmuştur. Ve öyle zamanlar olmuştur ki tek bir erkek çocuk hanedanın istikbalini göstermiştir. Ve o çocuğun çocuğu olmasa hanedan kesilecektir. Avrupa'da bunun misali çoktur. Pek çok hanedan kesilmiştir. Ama Avrupa'da kadından da soyun devam etme imkanı olan yerler olduğu için bu hanedanlar devam etmiştir.
İngiliz
hanedanı defalarca araya damatların girdiği bir hanedandır. Bugün bile mesela Kraliçe Elizabeth, kocası Prens Philip, Kraliçe Elizabeth öldüğü zaman Prens Philip'in oğulları tahta geçecek ve hanedan değişecek İngiltere'de. Kraliçe Victoria, şimdiki kraliçenin büyük annesi zamanında, yine bir Belçikalı prensle evlenmişti. O zamandan bu zamana Belçika hanedanı vardır. Daha önce mesela bir Alman hanedanı Hanover Hanedanı yine bir evlilik yoluyla İngiliz tahtına geçti. Daha önce bir İskoç Hanedanı yine bir evlilik vasıtasıyla tahta geçmişti. Bu Avrupa'da mümkün. Ama Osmanlı ülkesinde mümkün değil. Bu büyük bir felaket olurdu, olmamıştır. Osmanlı Padişahı büyük bir devletin hükümdarıdır. Müslümanların halifesidir ama aynı zamanda bir aile babasıdır. Osmanlı padişahlarının hayatları hakkında çok fazla malumatımız yok, sosyal hayatları hakkında. Fakat gördüğümüz bazı enstantaneler, onların da hanımlarıyla vakit geçirmekten hoşlanan, çocuklarını seven, onlarla oynayan, onlarla beraber ava giden, ata binen, onlara nasihat veren, onları terbiye etmeye çalışan, çocukları öldüğü zaman veya hasta olduğu zaman üzülen, uykusu kaçan, öldüğü zaman ağlayan, icabında hanımıyla geçimsizlik yaşayan, barışan sıradan
aslında
bir insan.
Aslında bir tarafıyla sıradan bir insan.
Sıradan bir insan tipi veriyor. Bu manzarayı en çok Sultan Abdülhamit'te görüyoruz. Sultan Abdülhamit Osmanlı padişahları için hayatını belki en çok bildiklerimizden birisi. Çünkü yakın zaman olduğu için. Çok sayıda hanımla evlenmiş. Çok sayıda çocuğu var. Fakat o hanımlarıyla olan münasebetleri, çocuklarıyla olan münasebeti. Mesela ilk defa ailesiyle oturup yemek yiyen padişah olarak bilinir. O zamana kadar padişahlar yalnız yemek yerlerdi. Sultan Abdülhamit'in çok sevdiği birkaç hanımı vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Ayşe Müşfika kadın efendi. Padişahın en sevdiği hanımıdır. Ve ona olan sevgisini, muhabbetini, şefkatini çeşitli vesilelerde dile getirmiştir. Mesela bir doktora diyor ki bu benim hanımımdır. Kendisi rahatsızdır. Biraz muhafazakardır. Yani size muayene etmenizde belki zorluk çıkarır ama şimdiye kadar beni hiç üzmedi. Ben de onu hiç incitmemeye dikkat ederim diyor padişah. Mesela bu enteresandır. Ve ölene kadar da hep yanında yaşamıştır. Enteresan. Onunla beraber yemek yiyor. Mesela aynı sofrada oturuyorlar. Mesela çocukları var. O Sultan Abdülhamid'in oğulları var, kızları var. Oğullarıyla çok resmi. Şimdiki babalarla oğlanların birbirleriyle geçinemedikleri, o da oğullarıyla geçinemiyor. Çünkü Sultan Abdülhamid çok prensipli. Çok büyük zorluklarla yetişmiş. Annesini çok küçük yaşta kaybetmiş bir padişah. Babası vefat etmiş. Amcasının himayesinde büyümüş. Çok büyük sıkıntılar, zorluklar yaşamış. Maddi zorluklar yaşamış. Şehzadeler zengin değil. Ve çok iktisatlı, para biriktirmiş, bir servet sahibi olmuş. İki ihtilal yaşamış. Tahta zor, büyük bir müşkülatla çıkmış. Tahta çıktıktan sonra bir takım darbe teşmiş. Yani hayatı hep zorluklarla geçmiş ve kendi başarı hikayesini yazmış bir padişah. Oğulları için de bunu istiyor. Onları da idealize etmek istiyor. Tahsilleri olsun, hareketleri olsun. Ama bunda zorluklar yaşıyor. Mesela oğullarından bir tanesi Avrupa'yı bir hizmetçi çalıştırdı diye çok üzülüyor. Ona mektup yazıyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Yani bizde böyle bir adet yok. Neden hani hizmetçi çalıştı? Hmm. Mesela böyle bir zor. Ve diyor benim oğullarım diyor zor oğullar diyor. Onlarla ben hiç anlaşamadım ama kızlarım çok iyidir. Hakikaten kızlarını çok seviyor.
Babalar ve kızlar her zaman galiba.
Evet. Kızları mükemmeldir diyor. Hakikaten Sultanahmet'in kızları mükemmel prenseslerdir. Her birisinin babalarıyla münasebeti fevkalade iyi. Onlarla görüşüyor. İstişare ediyor Sultanahmet gibi bir padişah. Onları çok seviyor. Her birinin bir sevme vasıtası var. Birini şehzadelik kızım diye seviyor. Birini cülüs, padişahlık kızım diye seviyor. Birisini annesinden dolayı çok seviyor. Derken kızlarıyla onların evlenmesi için elinden geleni yapıyor. Mesela sürgün edildiği zaman evlenmemiş kızları var. Erkek kardeşe mektup yazıyor diyor ki ben sürgün edildim buna ben razıyım da diyor. Benim de evlenecek kızlarım var. Bunlar benim yüzümden bedbaht olmasınlar. Bunları diyor yanınıza alın evlendirin. Ben nasıl amcamın Sultan Abdülaziz'in kızlarını evlendirdiysem abim Sultan Murad'ın siz de bunları evlendirin diyor. Bu kızlardan iki tanesi nişanlıdır. Fakat Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği için damatlar tahttan inmiş padişahın kızı evlenmemek nişanı atıyorlar. Onları çok üzüyor. Çok üzüyor.
Ama bu çok tuhaf bir şey. Yani bu insani bir şey değil.
Değil. Şanslılarmış bence böyle adamlardan kurtuldukları için.
O ayrı ama yani insanlar böyle insanların yaşıyor olduğunu
maalesef,
bilmek.
Maalesef. Her zaman vardır. Her zaman var. Buna çok üzülüyor kızlar. Kızlar hele Refiye Sultan çok güzel bir kızdı. Yani bırakılacak bir kız değildi. Meşhur bestekar Şemsettin Ziya Bey. Mahmut Cahit'in Paşa'nın oğlu onunla nişanlıydı. Onu bıraktı sonra Raşel diye bir Yahudi kadınla evlendi. Ondan da bir yıl yaşadı zaten ayrıldı. Yani sultanın şansı var mı? Sonra evlendiği için Ali Fuat Bey muazzam bir damattı. Herkes der ki yani hanedanda böyle bir damat gelmedi. Çok sevilen bir ama kısmet.
İsabet
kısmet. Olur. Ama dediğim gibi saray hayatındaki aile Anadolu veya şehirdeki aileden biraz farklı. Ama benzerliklerini bulmamız
ama
mümkündür.
Anne baba hassasiyetleri hep aynı galiba, aynıdır. Değil mi?
Aynıdır.
Şimdi bu anlattığınız örnekten
Padişah'ın
hareketle...
annesi mesela, annesiyle beraber yaşıyor. Annesi çok prensipli bir kadın. Padişah annesini çok seviyor. Üvey annesidir yani. Kendi annesi
büyüten,
ölmüş.
O evet.
Mesela bahçeye çıkmış mesela. Annesinin sırtında şal yoksa çok üzülüyor padişah. Hemen hizmetçilere kızıyor. Annemin niçin şalını giydirmiyorsunuz? Halbuki kadın giymek istemiyor. Hı. Ama annesini ne sitem edemeyeceği için, hı, ne kadar büyük nezaket, kalfaları azarlıyor. Valide Sultan da oğlunu kırmamak için şal örtmeye, sırtına şal almaya mecbur kalıyor. Mesela böyle bir hayat, anne oğul münasebeti var. Karı koca münasebeti. Buna benzerlerini diğer padişahlarda da görüyoruz. Sultan Vahidettin mesela hanımlarını çok seven. O daha az evliliği var. Hanımlarını çok seven bir padişah. Sabiha Sultan mesela, Mustafa Kemal Paşa'nın evlenmek istediği güzeller güzeli Sabiha Sultan, padişahın akıl danesidir. En çok danıştığı odur. Bütün meseleleri ona danışır ama çok akıllı bir kadındır Sabiha Sultan. Mektupları var. Hatta sürgünde bile mektup yazıyor. Şöyle yapmayı düşünüyorum, ne dersin kızım diye. Kızından gelen istişarelere kıymet veriyor. Bu enteresandır yani.
Evet, bir de tabii kadına gösterilen...
İşte verilen imaj nedir değer mesela, bizde evet, kadın aşağıdır. Öyle değil. Kadının bir yeri var, erkeğin bir yeri var. Bunlar bir kere din ve ahlak prensipleri, görgü...
Kabul görmüş kutlu.
Ama o kıymet vermeme diye bir şey yoktur. Bizde kadına kıymet vermemek diye bir şey, bu maganda adetidir. Bunu ben kabul etmiyorum. Osmanlılar ve eski Türk töresinde böyle bir şey yok. Kızına bu kadar kıymet veriyordu. Mesela o da annesiz büyümüş. Analığı Şahiyeste Hanım çok eziyet etmiş Sultan Vahidettin'i şehzadeyken. Çok sert bir kadınmış. Eziyet etmiş derken yetişmesinde belki de faydası olmuş. Mesela annesini ölene kadar incitmemiştir. Mesela Çengelköy'de bir köşk yapmış. Yanına da annesi için bir köşk yapmış. Analığıdır üstelik yani. Güvey anneye şimdi kim kıymet veriyor? Ve mesela enteresan bir enstantane. Sürgüne giderken Malaya zırhlısına bindikleri zaman yanına oğlunu alıyor. Oğlu küçük o zaman. Ertuğrul Efendi 10 yaşında. Gemiye bindikleri zaman Bendegana diyor ki, aman Ertuğrul'a dikkat edin. Deniz onu rahatsız eder. Yani tutar. Hmm. Ya baba işte yani sürgün edilmiş, tahtını kaybetmiş, olan vatanını ondan... kaybetmiş. O anda aman Ertuğrul'a dikkat edin, deniz onu tutmasın diye oğluna olan şefkatini görmek mümkündür. Bunlar enteresan yani, neticede padişah da bir babadır. Sultan Abdülhamit'in bir kızı vardı, Ulviye Sultan isminde. Mesela küçükken annesinin yanında kibritle oynarken kibrit eteğini tutuşturuyor ve kızcağızı kurtaramıyorlar. Kızcağız ölüyor. Padişah için bu mesela çok büyük bir acı olmuş. Günlerce odasına kapanmış, ağlamış ve o kızın annesiyle bir daha hiç görüşmemiş.
Sorumsuzlar.
Evet yani kıza yanında olmuş çünkü kadının. Mani olmadı diye. O kadıncağızla hiç görüşme. Kadıncağız da suçlu değil ama o da istemez ama padişah o. Ve mesela Fatma Sultan isminde. Ondan sonra mesela hanedanda doğan bütün kızlara Ulviye ismini vermiştir. Ulviye ismi çok yaygındır şeyde. Padişah kendi kızının ismini vermiştir. Ciğerparem'in ismini veriyorum diye yazıyor. Sultan Vahidettin kızı doğduğu zaman Ulviye Sultan. Fatma Sultan adında bir kızı vefat ediyor. Kuş palazından. Kuş palazı çok çabuk öldürür difteri. Hastane falan doktor yetişemiyor ve bunun üzerine Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptırıyor. Etfal çocuklar demek. Eskiden onun ismi Hamidiye'ydi. Fakat kadir bilmez bir millet olduğumuz için biz Hamidiye ismini kaldırdık, Şişli yaptık. Orayı yaptıranın ismini unutturmak için. İsimleri kaldırabilirsiniz ama tarih affetmez. Gerçekleri değiştiremezsiniz. Insanı. Yani hukuk fakültesini, mülkiyeyi, efendim Baytar Mektebi'ni, Tren Garı'nı hepsini Sultan Abdülhamit yaptırdı. Yani İstanbul Üniversitesi'ni Sultan Abdülhamit kurdu. Yani bunları örtbas edemezsiniz. Yani onlara aittir. Onun adında Hamidiye şimdi bir tek suda kaldı. Hamidiye suyu o bulduğu için onu İstanbul'a su kaynağı buldu. Kendi masraf parasıyla onu çıkarttı.
Onu da vatandaş yaşatmış.
Vatandaş yaşattığı için. Yoksa o, evet, devlete kalsa onu da kaldırırdı. Bütün Hamidiye olan isimleri değiştirdiler Anadolu'da. Eskişehir'in Hamidiye kazası var.
Okullar, o mekteplerin adı tamamen.
Tamamen. Hiçbir tane yoktur. Bir sürü onun yaptırdığı mektep vardı Sultan Abdülhamit'in. Bir tanesinde Sultan Abdülhamit ismi yaşamıyor. Bu çok büyük bir utançtır bu millet için. Avrupa'ya ben gittiğim zaman gördüm. Birinci Piotr Üniversitesi. O yaptırmamış ama onun ismini vermişler. Hele hele yaptıran ismini vermemek büyük bir. Teknik Üniversitesi için İstanbul Teknik Üniversitesi onu Sultan 3. Mustafa yaptırdı. Mesela gemi mühendisliği mektebini Sultan 3. Selim yaptırdı. Niçin Sultan 3. Selim gemi mühendisliği fakültesi değil orası? Yani neden? Kütübiyoz isimler konuyordu her yere. Her neyse. Şimdi gelelim şehirlere ve köylere. Evet. Orada da aile hayatı var. Zannedilenin aksine Osmanlı ailesi çekirdek ailedir. Yani karı koca ve çocuklar vardır. Anne baba nadiren yaşar. Çünkü anne babanın birkaç çocuğu vardır. Onlardan biriyle yaşar o. En küçüğüyle yaşar. Evet. Büyükleri evlendirir. Evlenmek zaten ayrı ev sahibi olmak demektir. Evlendi. Evi o var, ayrı evi var. Hı. Onun için ailelerin büyük bir çoğunluğu çekirdek ailedir. Karı koca ve çocukları vardır. Ama yine diyelim 3-4 ailede bir de anne babanın da bulunduğu aileler var. Büyük
yalnız
aileler var.
Ama.
Yalnız kalmaz. Hiçbir zaman anne baba yalnız kalmaz. Bir kere bunu bilmek lazım. Onun için şimdiki gibi bakım evleri, huzur evleri Osmanlı'da yoktur. Tabii bir de yaş çok değildir. Yani insanlar çok uzun yaşamazlar. Şimdi 80 yaşında aşağı ölene genç öldü diyorlar. Osmanlı'da 80'i bulana maşallah derlerdi. Yani artık o 60'ı geçen adam çok azdı. Dolayısıyla insanlar bakıma muhtaç olmadan ölürlerdi zaten. Bakıma muhtaç olanlar da nedense şimdiki gibi olmazdı. Yani şimdi bu kadar ayağı ağrıyan, yürüyemeyen, bu kadar şişman insan Osmanlı'da çok fazla yoktu. Belki insanlar devamlı hareket halinde olmak mecburiyetinde oldu.
Karikatürize edilirken böyle büyük bir göbek ve onun etrafına sarılmış bir kuşak.
Kalantor adam tiplemesidir ama Osmanlı'da bu azdır. Ya ben Anadolu'da da çok az gördüm öyle şişman insan, şişman kadın. Anladım ki meşguliyetlerin fazlalığı devamlı ayakta durmanız icap ediyor. Sabah güneş doğmadan kalkıyorsunuz. Köylük yerde de, şehirlik yerde de iş çoktur. Hizmetçiniz de olsa işiniz çoktur. Onun için öyle yatma, dinlenme ancak belki saraylara mahsustur. Sarayların da başka dertleri vardır. Onlar da evet, sultanlar da uzanıp çubuklarını içerler ama... Halayıklar hizmet eder ama onlar da kim bilir ne müşkülatlarla karşı karşıyadırlar. Onları da bilmek lazım. Yani
bir diyoruz ya, kapı, beyin işçisi diyoruz
beyin işçisi.
Ya biz.
Kapı çalınıp da damat bey iki tane zaptiye asmaya götürdüğü zaman bunun çok vakidir. Çok misali vardır. Yani Sultan Abdülhamit'in kızları mesela bedbaht olanları vardır. Bunlardan bir tanesi mesela hanımına hıyanet etti. Boşandı. Kazi Osman Paşa'nın oğlu. Kadıncağız çok İyi bir kız oldu, kadın olduğu halde hem güzel hem hanımefendi bir hanım oldu. Erkekler de böyleler. Yani acı çekerler. Zannetmeyin ki
sultan kızıdır diye.
Sultanlar ipekler arasında yatıyor da
padişah kızı diye.
Hatta onlar da şeye özenirler. Yani bir halktan kişilere olmaya özenirler. Rahatça gezelim çarşıda, mesirede. Kimse bizi tanımasın. Ona akşam kocamız evine gelsin, yemek hazırlayalım, oturalım. Onlar da ona özenirler ama o kadar kolay değildir onların hayatı da. Dediğim gibi şehir ve kasabalarda anne babalar devamlı bakıma muhtaçtır. Evlerde evlenmemiş halalar, dul teyzeler, kimsesiz akrabalar da yaşar. Yine her evde fakir evi olsun, zengin evi olsun, beslemeler yani küçükken alınıp büyütülmüş kızlar ve çocuklar vardır. Biraz hali vakti yerindeyse evde cariyeler, halayıklar, hizmetçiler vardır. Daha zengin bir evse arabacısı, bahçıvanı vardır. Bunların belki bahçıvan, arabacı gibisi değil ama halayık, besleme, cariye gibileri aileden kabul edilir. Yani bunlar çünkü cariye pazardan satın alınmış bir köle bile olsa ailenin ferdidir. Çünkü o icabında ondan evlenilir. Mesela evin erkeği ondan evlenebilir veya o cariyeyi oğluna hediye eder. Oğlu büyüdüğü zaman oğluyla evlenir. Bunun çok misali vardır.
Kendi
çok
yetiştirmiş. Var.
Çünkü de kaç göç gibi. Olduğu için Osmanlılarda cariyelerde kaç göç yoktur. Yani erkeklerin yanına rahat çıkabilirler. Ama mesela İki oğluyla beraber oturan bir adamın iki gelin kayın yenge birbirine yabancıdır. Bir arada oturamazlar, görüşemezler. Binaenaleyh bu cariye sistemi var. Bir de antreparantez şunu söylemek istiyorum. Bilhassa İstanbul'da, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerde iç güveysi adeti vardır. İç güveysi adeti. Oğlunu bir başka aileye iç güveysi verip kendi kızına iç güveysi alan çoktur. Eski Osmanlı ailesinde kızlar çok sevilir. Zannedilenin aksine kız kıymetlidir. Oğlan çocuk istenmesinin sebebi kızı sevilmediği, kızın istenmediği için değildir. Bunlar ya meydana getiren imajlardır. Bunlara inanmamak lazım. Çünkü erkek aileyi devam ettiren, anne babasına bakan, serveti, şirketi devam ettiren insandır. Yani fiziki güç sebebiyle. Yoksa kız sevilmemek, kız istenmemek böyle bir şey yoktur. Bu çok yanlış bir kanaattir. Bunun misali yok. Anadolu'da da öyle değil. Anadolu'da kızla ben Anadolu'da çok tetkiklerde bulundum. Kızını sevmeyen, kız
sevmemek
istemeyen
değil ama istemek açısından ama
erkek çocuk isterler. Kız istemez diye bir şey yok. Kız ister ama erkek çocuk ister. Erkek çocuk çünkü ailenin
erkek
devamı.
Erkek çocuk mutlaka.
Mutlaka
kız
ister
ama kız, erkek çocuk mutlaka.
Çünkü erkek çocuk bir emniyet sübabıdır. Emniyet yani sigortanızdır sizin. Sadece sizin değil, kızlarınızın da sigortasıdır.
İslami hukuka göre.
İslam hukuka veya bizim geleneğimize göre bu bir sigortadır. Onun için iç güveysi adeti İstanbul'da çok yaygındı. Bu Anadolu için belki şaşırtıcıdır ama İstanbul'da böyle bir adet vardır. Hatta bununla alakalı hikayelerde anlatıldı. İç güveysi olmak zordur malum. Ne kadar olsa iç güveysinin hallice derler. Nasılsın diye sorana iç güveysinin hallice derler ama İstanbul'un yaygın adetidir. Eve damadı iç güveysi almak.
Evet, eski İstanbul deyince bunların anlatıldığı hikayeler, kitaplar, şimdi onlar böyle sayfa sayfa evet. gözümün önünden geçti. Gerçekten onları okumak da keyifli. Çok teşekkür ederim.
Ben
sizi
teşekkür
dinlemek
ederim.
De öyle.
Estağfurullah.
Sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'ye teşekkür ediyoruz efendim.